Ayrım 27, Kartal Kondu, Jack Higgins, sayfa 361. 17. Bölüm. Harry Kane, Meltham çiftliğinin arkasındaki korulukta bir açık hava tatbikatına gözlemcilik yaparken, Shafto'dan hemen eve dönmesini ve gelirken eğitim mangasını da beraber getirmesini bildiren haberi aldı. Kane Worth karargahından Hustler adında bir Teksaslı çavuşu manganın başına bırakıp önden eve koştu. Kane eve gelirken malikanenin çeşitli bölümlerinde talim yapan grupların hepsi birden eve geliyordu. Arka taraftaki araba park yerinden motorların gürültüsü duyuluyordu. Birkaç cip evin önündeki kumlu çakıllı araba yolunda sıraya dizilip durmuştu. Askerler makineli tüfeklerini ve cephanelerini gözden geçirmeye başladı. Öndeki cipten bir subay aşağıya atladı. Mallory adında bir yüzbaşıydı bu. Kane sordu, Allah aşkına ne var?
Mallory, hiçbir fikrim yok dedi. Ben emir alıp bunları harfiyen yerine getirmekle yükümlüyüm. Sadece kumandan elinizi çabuk tutmanızı istiyor, bu kadarını biliyorum.
Kane telaşla merdivenleri tırmandı. Ön büro ana baba gününe dönmüştü. Kıdemli başçavuş Garvey, Shafto'nun odasının önünde sinirli sinirli aşağı yukarı geziniyordu. Kane içeri girince adamın yüzü biraz parlar gibi oldu. Kane sordu, burada neler oluyor Allah aşkına? Hareket emri falan mı aldık?
Binbaşım, bana soru sormayın. Bildiğim tek şey şu, sizin hanım arkadaşınız 15 dakika kadar önce berbat bir halde buraya geldi. Ve işte ondan beri burası böyle karmakarışık.
Kane kapıyı açıp içeri girdi. Shafto masanın başında arkası kapıya dönük duruyordu. Kapıdan tarafa dönünce Harry Kane onun inci kakmalı silahı doldurduğunu gördü. Adamdaki değişiklik inanılacak gibi değildi, elektriklenmiş gibiydi. Gözleri ve vücudu sanki ateşten alev alev yanıyormuş gibi parlıyordu. Yüzü heyecandan solmuştu.
''Hızlı hareket binbaşım, işte ben bundan hoşlanırım.''
Shafto kemerine uzandı, Kane sordu. ''Mesele nedir efendim, Bayan Vereker nerede?''
''Benim yatak odamda. Kendisine uyuşturucu ilaç verildi. Ayrıca çok feci bir şok geçiriyor.''
''Peki ama ne oldu?''
Başına yan taraftan bir kurşun yedi.
Shafto kemerini taktı, silahının kılıfı kalçasından aşağı sallanıyordu. Tetiği çeken parmak da erkek kardeşinin, hanım arkadaşının, yani Bayan Gray'in parmağıydı. Olanları kendisine sorun ama sadece 3 dakika izin verebilirim size.
Kane yatak odasının kapısını açtı. Shafto da onun peşinden içeri girdi. Perdeler iyice kapatılmamıştı. Pamela da yatakta yatıyordu. Battaniyeyi çenesine kadar çekmişti. Solgun ve çok hasta görünüyordu. Başı sargılıydı. Sargı biraz kanlanmıştı. Kane yatağa yaklaşırken Pamela'nın da gözleri açıldı. Bakışları erkeğe saplandı kaldı.
''Harry, sen misin?''
''Evet, bir şey yok.'' Kane yatağın kenarına oturdu.
''Hayır, şimdi beni dinle.''
Pamela yatağın içinde doğrulmaya çalıştı. Kane'i kolundan tuttu. Konuşmaya başladığı zaman ise sesi çok uzaklardan gelir gibiydi.
''Churchill saat 3:30'da Sir Henry ile birlikte Studley Grange'e gitmek üzere Kingsley'den yola çıkacak. Walsingham yolundan gidecekler. Onu durdurmalısın.''
Kane müşfik bir sesle ''Onu durdurmamı için istiyorsun?'' diye sordu.
''Çünkü sen durduramazsan Albay Steiner ile adamları onu ele geçirecekler. Şimdi kasabada bekliyorlar. Kasaba halkı kilisede esir.''
''Ya Steiner?''
''Senin Albay Carter olarak tanıdığın adam gerçekte Steiner. Adamlarına gelince Harry, onlar da Polonyalı değil. Hepsi Alman paraşütçüsü.''
''Kane öyle diyorsun ama Pamela, ben Carter ile tanıştım. O da senin kadar İngiliz sayılır.''
''Hayır, annesi Amerikalıymış, Londra'da okumuş. Anlamıyor musun?''
Pamela'nın sesinde yorgun bir ifade vardı.
''Steiner ile kardeşim kilisede konuşurken duydum. Molly Pryor ile kilisede saklanmıştık. Dışarı kaçtıktan sonra ayrıldık. Ben Giovanna'nın evine gittim. Fakat o da Almanlarla birlikmiş, bana ateş etti. Ben de kadını mahzene kapadım.''
Pamela kaşlarını çatarak başından geçenleri hatırlamaya çalıştı. ''Sonra da kadının arabasına binip buraya geldim.'' Pamela birden kendini bıraktı. Bunca zamandır da büyük bir irade gücüyle kendini idare etmişti ama şimdi daha fazla zorlanmaya gerek kalmamıştı. Pamela başını yastığa bırakıp gözlerini kapadı.
Kane sordu, "Peki kiliseden nasıl kaçabildiniz Pamela?"
Pamela gözlerini açıp yorgun, anlamsız ve uykulu bakışlarla erkeği süzdü.
"Kiliseden mi? Ha, her zamanki yoldan." Pamela'nın sesi artık bir fısıltı yandırıyordu. Sonra da Joanna'nın evine gittim. O bana ateş etti. Pamela gözlerini tekrar kapadı. Öyle yorgundum ki Harry.
Kane ayağa kalktı. Şafto önden yürüyüp öbür odaya geçti. Aydan'ın karşısında kasketini giymeye çalışırken bu olanlara ne diyorsun? Şu Grey denen kadına da bak. Herhalde yeryüzünde büyücülüğün anası da bu kadındı.
Peki durumu kimlere bildirdik? Savaş merkezini ve güvenlik kuvvetlerini hemen aradınız değil mi?
Şafto Kane'in sözünü kesti. Şu yere batasıca telefonun başında ne kadar zaman beklediğimi biliyor musun? Şafto yumruğunu masaya indirdi. Hayır, bu bokları ben kendim zımbalayacağım. Bu işi yapacak elemanım da var. Bugün harekete geçmeli.
Şafto güldü. Churchill'in kişisel simgesi budur. Ben de bunu benimsediğimi söyleyebilirim.
Kane o zaman gerçeği anladı. Şafto için bu iş Tanrı'nın bir bağışı sayılıyordu. Sadece meslek hayatındaki itibarını kurtarmakla kalmayacak, ayrıca kendine büyük bir ün de sağlayacaktı. Churchill'i kurtaran adam, tarih kitaplarında bu başlıkla yer alacaktı. Haydi bakalım, Pentagon da bundan sonra sıkıysa ondan generallik yıldızını esirgesindi. O zaman millet ayaklanırdı hiç kuşkusuz.
Kane inatla bakın efendim dedi. Eğer Pamela'nın dedikleri doğruysa bu iş gerçekten çok önemli. Haddim olmayarak size şunu hatırlatmak isterim. İngilizlerin savaş merkezi bu işi pek de hoşgörüyle karşılamayacaktır.
Şafto tekrar yumruğunu masaya indirdi.
Sana ne oldu Allah aşkına? Belki de şu Gestapo'lar bilmeden büyük bir iş başarmışlardır.
Şafto sıkıntılı bir tavırla pencereye döndü. Sonra da yaramazlıklarından utanç duyan bir okul öğrencisinin çekingenliği içinde Kane'e döndü.
Özür dilerim Harry, bunu düşünemedim. Tabii sen haklısın.
Pekala efendim, şimdi ne yapacağız?
Şafto saatine baktı.
Saat 4:15 geçiyor. Yani başbakan bu tarafa yaklaştı demektir. İzleyeceği yolu biliyoruz. Sen cipe atlayıp onu önden karşılarsan iyi edersin. Kızın anlattıklarına bakılırsa başbakanı Walshingham'ın bu tarafında yakalayabileceksin.
Ben de aynı kanadayım efendim. Hiç değilse burada başbakana %100 güvenlik sağlayabiliriz.
Tabii. Şafto masasının başına geçti, telefonu açtı. Haydi sen fırla bakalım. Garvey'i de yanına al.
Kane kapıyı açarken Şafto'nun telefonda ''Bana Doğu Anglia bölgesi başkumandanlığını bulun'' dediğini duydu. ''Başkumandanın kendisiyle görüşmek istiyorum, ondan başkası olmaz.''
Kapı kapanınca Şafto sol işaret parmağını telefondan çekti. Santralın sesi kulağını tırmaladı.
''Bir şey mi istediniz albayım?''
''Evet, yüzbaşı Mallory'ye hemen buraya gelmesini söyleyin.''
45 saniye sonra Mallory Şafto'nun odasına gelmişti.
''Beni mi çağırdınız albayım?''
''Evet, 5 dakika içinde 40 kişilik bir grupla birlikte yola çıkmaya hazır olacaksın. 8 cip yeter. Adamları bu kadar cipe sığdırabilirsin.''
''Emedersiniz efendim.''
Mallory duraladı. En fazla değer verdiği kurallardan birini hiçe sayarak, ''Albayım, ne yapmaya niyetli olduğunuzu sormama izin var mı?''
''Evet, sana durumu şöyle özetleyebilirim. Bu akşam ya binbaşı olursun ya da ölürsün.''
Mallory yüreği çarpa çarpa dışarı çıktı. Şafto da köşedeki dolabın başına gitti. Bir şişe bourbon çıkardı, bir bardağı yarıya kadar içkiyle doldurdu. Yağmur cama vuruyordu. Albay pencerenin önünde yağmuru seyrederek ağır ağır içkisini yudumladı. Belki de 24 saate kalmadan Amerika'nın en ünlü kişisi olacaktı.
Onun da günü gelmişti, buna kesinlikle inanıyordu.
Şafto birkaç dakika sonra dışarıya çıktığı zaman cipler sıraya dizilmişti bile. Mallory önde durmuş birliğin en genç subayı Astayman Chalmers ile konuşuyordu. İki subay da hemen selam aldı. Şafto merdivenlerin başında durdu.
''Sizler bu telaşın nedenini merak ediyor olmalısınız.'' dedi. ''Bakın anlatayım. Buradan 8 mil kadar ötede Stadley Constable adında bir kasaba var. Haritalarınızda bu kasabanın işaretlenmiş olduğunu göreceksiniz.'' Sanırım çoğunuz Başbakan Winston Churchill'in bugün Kingsley'indeki Kraliyet Hava Kuvvetleri RAF karargahını ziyaret edeceğini de duymuşsunuzdur. Yalnız bilmediğiniz bir şey varsa o da Başbakan'ın geceyi Stadley Grange'de geçireceği. İşte zaten mesele bu noktada ilginç oluyor. Stadley Constable'da bağımsız Polonya Paraşüt Birliği'nden 16 asker var. Güya talim yapıyorlar. O güzel kırmızı bereleri ve haki renkli üniformalarıyla onları fark etmemiş olamazsınız.
Askerlerden biri bu sözlere güldü. Şafto da herkes susuncaya kadar bekledi. Sonra sözlerini sürdürdü.
Sizlere bir haberim var. Bu adamlar gerçekte Alman paraşütçüleri. Churchill'i ele geçirmek için buraya gelmişler. Biz de onları zımbalayacağız.
Askerlerden çıt çıkmıyordu. Şafto ağır ağır başını salladı.
Sizlere bir tek vaatte bulunabilirim çocuklar. Bu işi yüzünüzün akıyla tamamlarsanız, akşama kalmaz Amerika'nın dört köşesinde herkes sizden söz eder. Şimdi harekete hazır olun.
Arabaların motorları çalışırken bir kaynaşmadır, bir faaliyettir başlamıştı. Şafto merdivenleri indi, Mallory'ye, ''Aman yolda şu haritaları incelemelerini sağlamalısın.'' dedi. ''Oraya varınca bir de toplantı moplantı yapmaya vaktimiz olmayacak.''
Mallory oradan albayın yanından uzaklaştı. Şafto bu kez de Chalmers'a döndü.
''Binbaşı Kane geri dönünceye kadar burası sana emanet delikanlı.'' dedi. Adamın omzunu okşadı. ''Öyle üzgün durma. Kane yanında Bay Churchill ile dönecek. Başbakanın burada iyi ağırlanmasına dikkat edeceksin.''
Şafto öndeki cipe atladı ve şoföre başıyla işaret etti.
''Haydi evlat, yallah gidelim.''
Araba yolundan büyük bir gürültüyle geçtiler. Büyük ön kapıya geldiler. Kapı hemen açıldı ve konvoy ana caddeye girdi. Birkaç yüz metre ilerledikten sonra Şafto eliyle işaret ederek cipleri durdurttu. Kendi arabasını da gözüne ilişen ilk telefon direğinin yanına çektirdi. Arka kanepede oturan çavuş Hurstler'a döndü.
''Şu Thompson silahını bana ver.''
Hustler silahını kumandana verdi. Şafto silahın tetiğini çekti, nişan alıp telefon direğinin tepesini parçaladı. Telefon telleri dağıldı. Yay gibi boşlukta sallanmaya başladı.
Şafto Thompson silahı Hustler'a geri verdi.
''Sanırım bu da bir süre için gizli telefon konuşmalarının yapılmasını önler.'' dedi.
Arabanın yanına vurdu.
''Pekala, haydi gidelim. Haydi gidelim.''
Garvey arabayı çılgın gibi sürüyordu. O daracık köy yollarında karşıdan hiçbir aracın gelmesine imkan yokmuş gibi uçarcasına ilerliyorlardı. Buna rağmen az kalsın avlarını kaçıracaklardı. Çünkü onlar Walsingham yolunun son bölümüne geldikleri sırada küçük konvoy da yolun sonuna varmış, motosikletli iki askeri polis önden gidiyordu. Arkadan Humber marka iki büyük araba ve en arkada da iki polis motosikleti daha vardı.
''Kane işte o!'' diye bağırdı.
Cip ana yola kaydı, Garvey ayağını gaz pedalına iyice bastırdı. Konvoyu yakalamaları artık an meselesiydi. Onlar büyük bir hızla konvoya yetişmeye çalışırlarken arkadan giden iki polis de gürültüden kuşkulanıp başlarını geriye çevirmişlerdi. Bir tanesi onlara geri dönmelerini işaret etti.
''Kane bas gaza.'' dedi. ''Eğer onları durduramazsan öndeki arabayı mahmuzlamana benden izin var.''
Dexter Garvey sırıttı.
''Binbaşım, size bir şey söyleyeceğim. Eğer bu işi kıvıramazsak neye uğradığımızı anlayamadan kendimizi öbür tarafta bulacağız.''
Garvey arabayı sağa saptırdı. Motosikletlerin önüne geçti ve arkadaki Humber marka arabanın hizasına geldi. Kane arkada oturan adamı pek göremiyordu. Çünkü arabanın perdeleri kapalıydı. Koyu mavi şoför üniforması giymiş olan sürücü korku içinde yan gözle cipe baktı. Ve ön kanepede oturan kurşunlu elbiseli adam hemen tabancasını çekti.
''Kane, öbür arabayı deneyelim.'' dedi.
Garvey cipi bu kez de endeki arabanın yanına çekti. Durmadan da korna çalıyordu. O arabada dört kişi vardı. İkisi üniformalıydı, ikisi de albaydı. Subaylardan biri kırmızı kurma işareti taşıyordu. Öbür subay panik içinde yana dönünce Kane, Sir Henry Willoughby ile göz göze geldi. Birbirlerini hemen tanımışlardı. Kane Garvey'e seslendi.
''Pekala, şimdi öne geçip frene bas. Sanırım artık dururlar.''
Garvey en önde giden askeri polislerin de önüne geçti. Arkalarından üç kez korna çaldı. Besbelli bu daha önceden kararlaştırılmış bir uyarı işaretiydi. Kane arkasına baktığı zaman konvoydaki arabalarda yolun kenarına çekilip durdular. Garvey de frene bastı. Kane hemen dışarı fırlayıp koşa koşa gerideki arabaların yanına gitti. Ama Kane daha bir yere varmadan askeri polisler Sten tabancalarını çekmişlerdi. Kurşunlu elbiseli adam da arka arabadan inmiş, elinde silahıyla Kane'e doğru geliyordu. Herhalde başbakanın özel dedektifi olsa gerekti. Kurma işaretli albay birinci arabadan indi. Arkasından Sir Henry de göründü.
Henry şaşkın şaşkın, ''Binbaşı Kane'' diye mırıldandı. ''Sizin burada ne işiniz var?''
Kurmay albay da söze karıştı. ''Adım Corcorab, Doğu Anglia Bölgesi İstihbarat Servisi Kumandanıyım. Lütfen bu davranışınızın nedenlerini açıklar mısınız efendim?''
Kane, Başbakan Studley Grange'e gitmemeli dedi. Kasabayı Alman paraşütçüleri ele geçirdi ve... Sir Henry söze karıştı. Aman tanrım, ben hiç böyle saçma laf duymamıştım. Korkoran bir el işaretiyle yaşlı adamı susturdu.
Bu sözlerinizi açıklar mısınız binbaşı?
Kane bu kez avaz avaz bağırdı.
Hey Allah'ım ya, bu adamlar Churchill'i kaçırmak istiyorlar, anlamıyor musunuz? Scorsese'nin Mussolini'yi kaçırmak için uyguladığı yöntemden yararlanacaklar. Sizleri inandırmak için ne halt etmeli bilmem ki. Kimse beni dinlemeyecek mi?
Arkadan bir ses, binbaşının gayet iyi tanıdığı bir ses cevap verdi.
Ben dinleyeceğim delikanlı. Olup bitenleri sen bana anlat.
Harry Kane ağır ağır döndü, arabanın arka penceresine eğildi ve nihayet büyük adamla yüz yüze geldi. Steiner Hobsend'deki evin kapısını açıp içeri girmek istedi ama kapı kilitliydi. Arkadan dolaşıp ahıra girmek istedi. Fakat orada da İrlandalının izine rastlayamadı.
Briegel bağırdı, sayın albayım geliyor.
Devlin motosikletiyle dar patikadan eve doğru geliyordu. Avluya varınca motosikletin motorunu susturdu, aracı kenara çekip bıraktı.
Biraz halk arasına girmek gerek albayım.
Steiner onu kolundan yakalayıp duvarın kenarına götürdü. Orada birkaç cümleyle olup bitenleri anlattı, sonra da
sen ne dersin bu işe?
Annenin İrlandalı olmadığından emin misin?
Annemin annesi İrlandalıydı.
Devlin başını salladı, bunu tahmin etmeliydi. Ama kim bilir, bakarsın paçayı kurtarırız. İrlandalı gülümsedi.
Bildiğim tek şey var, o da bu gece saat 9'a gelmeden tırnaklarım sökülmüş olacak.
Steiner cipe atladı, Klugel'a işaret etti. Gene haberleşiriz. Molly yolun öbür yanındaki ağaçlı tepede atının yanında durmuş, Devlin'in anahtarını çıkarıp sokak kapısını açışını izliyordu. Olur ha, belki yanılmıştır diye son bir umutla Devlin ile yüzleşmek istemişti. Fakat Steiner ile iki adamın cipte oturması gerçeği açıklamaya yetiyordu. Shafto Studley Constable'dan yarım mil kadar uzaklıkta kolunu havaya kaldırıp adamlarına dur işareti verdi.
Şimdi saçmalıklara ayıracak vaktimiz yok dedi. Onlar neye uğradıklarını anlayamadan tepeden inme baskın yapacağız. Yüzbaşı Mallory, sen 3 cip ile 15 adam alıp tarlaların arasından kasabanın doğusuna geç. Haritada işaretlenen çiftlik yollarından geçeceksin. Değirmenin kuzeyinde Studley Grange yoluna varıncaya kadar doğuya doğru ilerlemeye devam et. Çavuş asılır, biz kasabanın sınırına varır varmaz, sen de bir düzine adamla birlikte Hawks koruluğundan kiliseye giden yolu yaya geç. Adamların gerisi benim yanımda kalacak. Şu Gray denen kadının evine giden yolu tutacağız.
Mallory, yani adamları kıskıvrak yakaladık sayılır değil mi dedi.
Hem de nasıl. Herkes yerini alıp da ben telefonla hareket işaretini verince hemen gidip şu işi çarçabuk temizleyeceğiz.
Kısa bir sessizlik oldu. Nihayet çavuş Hasılır sessizliği bozdu.
Albayım özür dilerim ama bize hiç karşılık vermeyecekler mi?
Gülümsemeye çalıştı. Yani duyduğuma göre bu Alman paraşütçüleri pek madara adamlar değillermiş. Shafto gayet soğuk bir sesle,
''Bak Hasılır'' dedi, ''eğer bir daha benim emirlerime karşı çıkacak olursan senin rütbeni alır erliğe indiririm. Hem de daha neye uğradığını anlayamadan her şey biter.''
Albay adamlarını teker teker süzerken sağ yanağındaki adale seyirmeye başlamıştı.
İçinizde şöyle yürekli biri yok mu? Hepiniz ödlek misiniz?
Mallory, hepimiz sizinle beraberiz albayım dedi.
Yerinde bir karar bu. Çünkü şimdi elime bir beyaz bayrak alıp tek başıma oraya gideceğim.
Yani onlara teslim olmalarını söylemeye mi gideceksiniz?
Adamları arkadan vuracağız yüzbaşı. Ben onlarla konuşurken sizler de vaziyet alacaksınız. Ben içeri girdikten sonra sizin hazırlığınızı tamamlamanız için 10 dakika vaktiniz olacak.
Devlin'in karnı acıkmıştı. Biraz çorba ısıttı. Tavada yumurta pişirdikten sonra yumurtayı iki dilim ekmek arasına yerleştirip sandviç yaptı. Ekmeği de Molly yapmıştı. Şöminenin karşısındaki koltuğa oturup karnını doyururken sol yanağına bir serinlik gelince kapının açıldığını anladı. Başını çevirip kapıya bakınca Molly'yi gördü.
Devlin neşeli deşeli, hoş geldin dedi. Ben de seni aramadan önce biraz karnımı doyurayım demiştim.
Sandviçi kıza uzattı. Bu sandviç denen nesneyi bir soylu kişinin icat ettiğini biliyor muydun?
Molly, seni gidi alçak utanmaz herif seni dedi. Beni oyuncak ettin.
Molly adamın üzerine atıldı, tırnaklarıyla yüzünü gözünü tırmaladı. Devlin kızı bileklerinden yakalayıp saldırısını engellemeye çalıştı. Ne var diye sordu ama bu sorunun cevabını gayet iyi biliyordu. Her şeyi öğrendim. Adamın adı Carter değil, Steiner. Kendisi de adamları da Alman. Bay Churchill'i yakalamaya gelmişler. Peki senin adın nedir? Herhalde Devlin olmasa gerek. Devlin kızı geriye itti. Viski şişesiyle bir bardak aldı. Hayır Molly, öyle değil. Başını salladı. Senin bu işlere karışmanı istememiştim sevgilim. Sen hiç hesapta yoktun.
Alçak, vatan haini.
Devlin yorgun ve bitkin bir tavırla, Molly ben İrlandalıyım dedi. Yani bir Alman, bir Fransızdan ne kadar ayrıysa ben de senden o kadar ayrıyım. Bir yabancıyım ben. Değişik şivelerle İngilizce konuştuğumuz için birbirimize yakın olduğumuzu iddia edemeyiz. Sizler bu gerçeği ne zaman öğreneceksiniz bilmem ki. Molly'nin bakışlarında bir kararsızlık vardı ama gene de inatla vatan haini diye mırıldandı. Devlin'in yüzü kararmıştı, gözlerinin mavisi koyulmuştu, çenesi titriyordu.
Vatan haini değilim Molly, ben İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun askeriyim. Benim de seninki kadar kutsal sayılan bir amacım var, o amaca hizmet ediyorum.
Molly o anda Devlin'in canını yakmak, onu yaralamak istiyordu ve elinde silah da vardı.
Eh bak, sana ve arkadaşın Steiner'e pek yararı olacak bu işin dedi. Onun hesabı görüldü ya da görülmek üzere, sonra da sıra sana gelecek.
Sen nelerden söz ediyorsun kuzum?
Steiner ile adamları Pamela Verrecker'in kardeşiyle George Wilde'ı kiliseye getirdikleri zaman ben de Pamela ile birlikte kilisedeydim. Konuşmaları rahatça duyabildik. Pamela da hemen fırlayıp Meltham House'a gitti. Orada talim gören Amerikalılara durumu bildirecekti. Devlin kızı kolundan yakaladı.
Gideli ne kadar oldu? Allah belanı versin, söylesene ne kadar oldu?
Amerikalılar herhalde kiliseye varmışlardır. Rüzgarın yönü uygun olsaydı silah seslerini de duyabilirdin. Eh, hazır eline fırsat geçmişken kaçmaktan başka bir şey yapamazsın. Devlin kızı serbest bıraktı. Acı acı mırıldandı.
Tabii en akıllıca iş de bu olurdu. Ama ben hiçbir zaman akıllıca işler yapmadım.
Devlin kasketini başına geçirdi, trench kotunu giydi, kemerini bağladı. Şöminenin yanına gitti, odun sepetinin arkasındaki gazete yığınının altında bir şeyler araştırdı. Richter Neumann'dan aldığı iki el bombası vardı. Devlin gazetelerin altından bunları almıştı. İrlandalı bombaları yavaşça trench kotunun cebine yerleştirdi. Silahını da sağ cebine koydu. Sten tabancanın kayışını uzattı, boynuna geçirdi. Silah neredeyse göbeğine değecekti. Bunu sırf gerektiği an tek eliyle silahı ateşleyebilmek için yapmıştı.
Molly sordu, ne yapacaksın?
Ölüm vadisine gideceğim Molly sevgilim.
Bardağına viski doldurdu. Kızın yüzündeki şaşkın ifadeyi görünce, Steiner'ı orada bırakıp dağlara kaçacağımı mı sanmıştın? Başını salladı.
Aman yapma kızım, beni biraz olsun tanıdığını sanmıştım.
Hayır, oraya gidemezsin.
Molly'nin sesi şimdi korku doluydu.
Lime, adamların ellerinden kurtulamazsın.
Genç kız adamı kolundan yakalamış bırakmıyordu.
Ama gitmem gerek bebeğim.
Devlin kızı dudaklarından öptü ve sert bir hareketle geriye itti. Kapıya döndü.
Sana bir mektup yazdım. Gerçi mektup da pek önemli değil ama şayet merak edersen şöminenin üzerinde. Al oku.
Kapı hızla kapanmıştı. Molly dehşetten donmuş, kaskatı kesilmiş bir halde kala kaldı. Başka bir dünyada bir motor çalışmaya başladı ve gürültüsü biraz sonra duyulmaz oldu. Molly mektubu buldu, merakla okumaya başladı. Mektup şöyleydi.
Molly, benim biricik gerçek aşkım. Vaktiyle bir büyük adamın belirttiği gibi ben de vurgun yedim. Artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Norfolk'a bir görevi tamamlamak için gelmiştim. Küçük ve çirkin bir köylü kızına aşık olmak için değil. Sen benim ilk ve son aşkımsın. Artık benim yaptığım kötülükleri öğrenmiş olmalısın. Bunu düşünmemeye çalış. Seni bırakmak yeterli bir cezadır sanıyorum. Bırak bu kadarla kalsın. İrlandalıların dedikleri gibi iki günü de gördük.
Lime. Molly'nin gözleri yaşarmıştı. Kelimeleri doğru dürüst seçemiyordu. Mektubu cebine sokup dışarı çıktı. Atı evin önünde duruyordu. Hemen hayvanı çözüp sırtına atladı ve boynunu yumruklaya yumruklaya atı dört nala koşturmaya çalıştı. Tarlaların arasındaki kestirme yollardan kasabaya doğru hızla ilerledi.
27. ayrımın sonu. Sayfa 374.